Ayrım 8. Gemide İsyan. Jack London. Sayfa 94. Kefene sarılmış Christian Jespersen'le kefenin yanlarını diken iki Japon'a doğru bir baktım şöyle. Bir tanesinin sağ eli kalın bir şeyle sarılmıştı. "O da mı yaralı?" diye sordum Bay Malayre. "Yok canım," dedi. "Yatsu da onun adı. O da yanındaki arkadaşı gibi çok esaslı bir yelken dikicisi. Kanımı ne zehirlenip New York'ta bir hastanede 18 ay yatmış tam. Doktor kesmek istemiş kolunu ama seninki diretmiş, kestirmemiş. İşaret parmağıyla baş parmağının dışında eli hiç duymasa da iyi etmiş kestirmediğine yine de. Yatsu da sol eliyle bir dikiş dikiyor, şaşarsın." Revire gidip ne var ne yok bir göz atmak geldi içimden. Alttaki yatakta O'Sullivan yatıyordu. Vücudunun üst yanı iplerle sımsıkı bağlanmıştı. Gözlerinin akını devire devire abuk sabuk şeyler saçmalıyordu her zamanki gibi. Üstteki yatakta insandan çok kevgire benzeyen o Charles Davis vardı. Pipo içiyordu sakin sakin. Hemen yanı başında battaniyenin üstünde ucu sivri bir demir duruyordu. "Hoş geldin yerine." Dipnot, yelken iplerinin düğümünü çözmeye yarayan ucu sivri bir demir çubuk.
"Cehennemi ziyarete mi geldiniz?" dedi bana. "Altımdaki şu maymunun çıkardığı acayip sesleri duyuyorsunuz değil mi? Dakika durmuyor. Susturabilirsen sustur. Ne gecesi var ne gündüzü. Gel de uyu böyle birinin yanında. Hele hele bazı dişlerini gıcırdatmıyor mu? Ölüyorum o zaman. Tüylerim diken diken oluyor. Siz tanıksınız yani Bay Parthurst. Benim gibi bir hastayı şu altımda yatan kaçıkla aynı yere koymaları olacak iş mi peki? Uyar mı yasalara? Ama böyle ötüp durursa kendi kendine susturmayı bilirim ben onu."
Avucundaki demiri sıktı Charles Davis. Ne var ne yok gibilerden ortalığı kolaçağına çıkan Bay Pike usul usul yanaşıyordu yanımıza.
"En iyi yatak aşağıdaki. O verilmeliydi bana. Buraya tırmanmak, buradan inmek başlı başına bir iş. Denizcileri koruyan bir takım yasalar var bugün artık. Seattle'a varır varmaz bana insanlık dışı davrandığından ötürü mahkemeye vereceğim ikinci kaptanı. Tanık siz olacaksınız Bay Parthurst."
Bay Pike bir adım atıp kapıda göründü.
"Kapa çeneni be," diye homurdandı. "Muzır herif, avukat olsaydın bari oldu olacak. Şu hasta halinle hem gel gemiciyim diye yazdır kendini, hem de çon çon et sonra. Dinlemezler bile seni. Böyle kafa ağrıtıp durursan kötü olur bak senin için, kafamı kızdırma."
Öfkesinden kuduracak gibiydi Bay Pike.
"Yasalardan haberim var benim," dedi Charles Davis. "Bu gemiye geldiğimde bütün emirlerinizi tuttum harfi harfine. Sağlığın falan da iyiydi, turp gibiydim. Bütün gemiciler tanık buna. Direklere mi tırmanmadım, kömür mü atmadım, neler neler. Herkesten daha esaslı yaptım bana verilen işi. Gık demeden tuzlu suların içinde dolaştım. Ama ne olduysa ondan sonra oldu işte. Ne gelir elimden artık?"
"Gemiye gelmeden kemiklerine kadar çürümüşsün meğer," diye kükredi Bay Pike. "Ben vereceğim mahkemeye seni, okuyacağım canına."
Charles Davis hiç istifini bozmadan, "Ak koyun, kara koyun deniz mahkemesinde belli olacak," dedi.
"Hiçbir şey belli olmayacak galiba," dedi Bay Pike. "Böyle tepemi attırmaya devam edersen sen..."
"Gel de döv bakalım, döv, daha da berbat et beni. Ne kadar canıma okursan o kadar ceza biçecek mahkeme sana."
"Ya fırlatıp atarsam gemiden seni? Derdini balıklara anlat ondan sonra. Gördüğün zarar ziyanın karşılığını onlardan iste."
Çekti gitti Bay Pike. Charles Davis'i nafile yere yatıştırmaya çalıştırdıktan sonra ben de gittim. Şöyle bir 15 dakika sonra güvertede rastladım Bay Pike'a. Üstüme doğru yürüyüp emir verir gibi konuştu benimle. Hiç böyle görmemiştim onu daha.
"Gemide olup biten her şeyle çok ilgileniyorsunuz Bay Parthurst. Herkesin işi ayrıdır burada. Sizinki ayrı, benimki ayrı. Ama ben burnumu sokmuyorum sizinkine hiç. Böylesi çok daha iyi tabii."
Söyleyeceğini söyledikten sonra beni orada bırakıp gitti. Bu da bana Bay West gibi gereken dersi vermişti. Ama biraz şövalyece yapmıştı bunu. Düşündüğümü söylemek benim de hakkımdı en azından. Şunun şurasında bir yolcuydum ama anasının dinini ödemiştim bu gemiye.
"Yolcu muydum?
Ne münasebet. Yolcu taşıma belgesi olmayan Elsinore'de $35 aylıklı 3. kaptan olarak gösteriliyordu. Torpilli binmiştim yani. Uşağın vada içinde bir yığın para ödemiştim yine. Garson gösteriliyordu o da. Gün gibi açıktı ki çenemi tutmaktan başka yapacağım şey yoktu.
Gemilerde ölülerle mürülerle uğraşacak hali yoktur kimsenin öyle. O yelkenci iki herif işlerini bitirir bitirmez Christian Jespersen'in ayaklarına bir çuval kömür bağlayıp yemyeşil bir girdabın ortasına güp diye bırakıverdiler gemiden doğru. Deniz süt limandı, kıpırdamıyordu. Tembel tembel yol alan Elsinore 2 mil falan yapıyordu ancak. Hepten yol kesmeye gerek görülmemişti. Geminin burduna son dakikada geldi Kaptan West. Elinde bir dua kitabı vardı. Orada toplanmış gemicilerin karşısına geçip yüksek sesle kısacık bir dua okudu denizde ölenler için. Christian Jespersen boşluğa fırlatıldıktan sonra her biri bir yana dağılan gemiciler çalışmaya başladılar hemen. Ne kadar da kısa, ne kadar da kötü bir cenaze töreniydi bu böyle. Bayan West kıç güvertesindeki koltuklardan birine oturmuş, kendinden geçmişçesine nakış örüyordu. Denize ölmüş bir adam atılıyormuş, umurunda bile değildi şöyle. Yanına gidip sert sert oldu bitti dedim, denizin dibini boyladı herifçoğlu. Gözlerini gülümseyerek bana kaldırıp zerre kadar umursamaz bir tavırla "Oo" dedi usulca. "Pek üzülmüşe benzemiyorsunuz bu olanlardan" dedim. "Biliyorum ki yolculuğun hemen başında gemiden bir adamın eksilmesi hiç de hoş değil. Üstelik bizimki gibi adama gerek olan bir gemide. Ama ne gelir elden? Dövünsen neye yarar? Bu adamı tanıdığım falan yoktu benim. O da beni tanımıyordu. Öyleyse?"
"Öyleyse?"
"Günlük gazetelerde bir takım küçük küçük haberler okuruz ya, bu da öyle bir şey benim için. Sizin de benim de kendimizi öldürecek halimiz yok herhalde adamın biri ölmüş diye."
"Tanrı'ya inanır mısınız?"
"Babam inanır."
"Ya siz?"
"Hiçbir şey bilmiyorum vallahi. Bunlar aklımın dışında şeyler benim. Kafa patlatamam öyle. Küçücük kızken yorardım beynimi bu gibi şeyler için. O zamandan beri... Evet evet inanıyorum arada bir. Tanrı'ya inanıyorum. Ama yine de aklıma yatmıyor pek. Düşünmemek en iyisi böyle şeyleri galiba."
2 haftadır yol alıyorduk habire. Altımızda çarşaf gibi bir deniz, üstümüzde birkaç beyaz bulut vardı. Efil efil tatlı bir doğu rüzgarı yelkenlerimizi şişiriyor, saatte 8 mil falan yapıyorduk. Kaptan West bu güzelim rüzgarın kuzeydoğu alizelerinin başlangıcı olabileceğini söyledi bize. Bu arada şunu da öğrendim ki Elsinore, Brezilya kıyılarına ve St. Roch burduna sürüklenmemek için normal rotasından hayli sapacak. Afrika doğrultusunda yol alacaktı. Bütün yelkenliler gibi biz de yeşil burun adalarını kerteriz tutacaktık. Bu durumda Baltimore-Seattle arasının 18 bin mil tutacağını söylemekte şaşılacak bir şey yoktu tabii. O sabah güverteye çıkarken kendini öldürmek isteyen Yunanlı Tony ile karşılaştım. Kafası yerine gelmiş gibi göründü bana. "Günaydın" dedim. Beresini çıkarıp okkalı bir selam verdi. Charles Davis, O'Sullivan ikilisinin dışındaki yaralılar iyileşmek üzereydiler. O'Sullivan yattığı yere bağlanmış, kıpırdayamıyordu bir yere. Ona göz kulak olması için Charles Davis'i görevlendirmişti Bay Pike. Bunun sonucu 1/2 güvertede görülüyor, İrlandalı'nın suyunu ekmeğini getirmek için mutfaktan çıkmıyordu. Kime rastlasa yakınıyor, homurdanıp duruyordu öyle. Vada garip bir şey anlattı bana bir gün. Kendisi başkamarot ve 2 yelkenci hemen her akşam bizim aşçının kamerasında toplanıp baş başa veriyorlardı. Gemideki bütün Asyalılar can ciğer kuzu sarması oluyordu orada. O gün gemide ne gibi dedikodular olmuş herkes söylüyordu kendi duyduğunu. Bana kalırsa bilmedikleri yoktu bu sarı renkli heriflerin. Vada olanca duyduğunu bir bir anlatıyordu bana gelip. Bay Mallory bir anlattı ki aklım hayalim durdu şöyle. Vada ile arkadaşları baş başa verip bu konuda uzun uzun konuşmuşlar. Sonunda 3. kaptan için yenilir yutulmaz bir yargıda karar kılmışlardı. Doğrusu ya, Bay Mallory'nin ipten kazıktan kopmuş Nosey Murphy, Bert Ryan, Kit Twist gibi üç serseriyle can ciğer kuzu sarması olması akıl hafsala almaz bir rezaletti tam.
Bunu benim kadar sen de biliyorsun dedim.
Tamam anladım dedi Vada. Gemideki bütün herifler de sizin dediğiniz gibi tam o. Ama o üç babalıkla al gülüm ver gülüm. İyi bir şey değil bu tabii. Gemi içinde bizim içinde bir takım uğursuzluklar doğurabilir.
Vada'nın doğru konuştuğundan kuşkulanmaya hakkım yoktu. Habire soru yağdırıp işin ıcığını cıcığını öğrenmeye çalıştım. Sözü edilen üç canavar geminin burnundaki tayfa odasında Ali Kıran baş kesen olmuş, astığı astık, kestiği kestiktiler Vada'nın demesine göre. Gemiciler tir tir titriyorlardı karşılarında. Söz gelimi evvelsi gece Bert Ryan, İtalyan Guido Bombini'yi uykusundan uyandırmış, hemen gidip mutfaktan bir bardak su getirmesini emretmişti. Susamıştı beyefendi çünkü. Guido Bombini gık demeden kuzu kuzu yapmıştı kendine söyleneni. Isaac Chance da öyleydi. Çıtı çıkmıyordu hiç. Ama yine de ondan az buçuk korktuklarından biraz daha saygılı davranıyorlardı. Herman Lukernmer adında iyi yürekli kafası biraz kalınca Allah'ın ayısı bir Alman vardı ki Nosey Murphy'nin kirli çamaşırlarını yıkamadı diye bir araba dayak yemişti. İki gemici başının sözüm ona emirleri altında çalışan bu heriflerden ödleri kopuyor, kendilerini tahtalı köye boylatacaklarından çekiniyorlardı. Giderek bu Allah'ın belası junta bir zamanların sığır çobanı Steve Robert'ın Amerika'da yıllar yılı beyaz kadın ticareti yapmış Arthur Deacon'ın katılmasıyla daha da büyümüştü. Geri planda olup da bu gizli kapaklı şeyleri bilen tek bendim. Ne yalan söyleyeyim, ne halt edeceğimi bilmiyordum. Gidip Bay Pike'a söylesem yeniden haddimi bildirir, kendi işimden başkasına burnumu sokmamamı söylerdi. Bay Mallory'e açılmam hiç mi hiç söz konusu olamazdı. Kaptan West'e gelince onun gemicilerle zati bir ilgisi yoktu ki. Bayan West, lamıcı mı yok, katıla katıla gülerdi söylediklerimi duyunca. Gemicilerin her gemide aşçı takımının bir bölüğünü parmaklarında oynattığını, onları gönüllerinin dilediğince kullandıklarını biliyordum elbet. Gemiciler arasında özel bir ilişkidir bu. İşler normal gittiği sürece alt güvevdekilerin gıkı bir de çıkmaz, burnunu sokmaz bu gibi işlere kimse. Ama gel gelelim geminin burnunda döndürülen o bir takım gizli kapaklı kirli işler, o hergele takımının sinsi sinsi yaptığı dayılıklar canımı sıkıyordu ne de olsa. Ha, unutuyordum bak söylemeyi. Yukarıda sözünü ettiğim herifler en önce kendileri yiyorlarmış karavanadan. Ne kadar yağlı, esaslı parça varsa onların gırtlağından geçiyormuş tabii. Onlardan arta kalan da öbür heriflere dağıtılıyormuş. Vada söyledi bunu. Hakçası çeşit çeşit yiyecek vardı. Hem öyle az buz değil, yığınlaydı. Aç falan kaldığı yoktu kimsenin. Bir fıçı dolusu bisküvi açıkta duruyordu hep. Louis haftada üç boy koca koca ekmekler pişiriyordu gemiciler için. Dilediği kadar tatlı su içebiliyordu herkes. Açık hava, bol kayıntı, gün günden renk geliyordu heriflerin suratına. Possum öyle değildi ne ki, iğne ipliğe dönüyordu gitgide. Deniz havasından ya da Bayan West'in uyguladığı beslenme rejiminden miydi bilemiyordum. Canlı cenazeye dönmüştü zavallı finocuk. Ayakta duramıyor, yürüyemiyordu. Bayan West'in emriyle kıç güvertesinde güneş görmeyen, rüzgar tutmayan bir sandığa konuyordu öğleden sonraları. Ama iflah olduğu yoktu hiç. Akşam oldu mu Bayan West'in odasında uyuyordu bizim fino. Bütün bakımını, şununu, bununu o üstlenmişti. Yalnız köpeğin mi? Geminin kıçındaki herkesin derdine o koşuyordu. Baş kamarotun tırnağının dibine batan kalın bir kıymığı, pens gibi küçük bir şeyle tereyağından kıl çekercesine almış, adamı acıdan kurtarmıştı şıp diye. Dayanılmaz baş ağrıları çeken Vada, onun bıkıp usanmadan verdiği aspirinlerle iyileşmişti. Ama gerek geminin bu bölümünde, gerek başka bölümlerinde olup bitenler zerre kadar ırgalamıyordu onu. Bu çiçeği burnunda genç kızı bir iyilik meleği gibi gözümün önüne getiriyordum hep. Ortadaki çelikten gemici odasına gidip yatağı sımsıkı bağlı O'Sullivan'la ilgileniyor. Bu arada Charles Davis'e de gönül avutucu sözler söylüyordu bir takım. Ama ne onun ne de babasının gözünde Elsinore'daki bu zavallı garip insanlar dünya üstünde yoktular, yaşamıyorlardı. Bu gemi köleliğin yeni uç vermeye başladığı günlerde bir şeker kamışı tarlasını anımsatıyordu bana. Bayan West Ağa'nın burnu bir karış havada kibirli kızıydı. Kendi hizmetinde çalışsın çalışmasın, bütün tutsakların her şeyiyle ilgileniyor. Hastalandılar mı onlara ottan yapılmış şifalı ilaçlar içiriyor, rahatlatıcı muskalar falan veriyordu. Sürünün çalışmaktan imanı gevreyen bir bölümü vardı ki, gözünden ırak olduğu için bunlarla ilgilendiği falan yoktu hiç. Bay Pike nöbeti olmadığı zamanlar iki akşamın biri fonograf çalıp ödüllendiriyordu bizi. Yemeği yer yemez oturduğu yerde burgalanıp duruyor, sevgili müzik aracını gidip getirmek isteğiyle yanıyordu gözlerinin içi. Ama o Kaptan West'in kızının ya da benim lütfedip bize biraz müzik çalmasını istememizi bekliyordu hep. Çalar mısın falan dediğimizde o kösele gibi sert, yorgun suratı ışıl ışıl aydınlanıyor, gülünç bir ağırbaşlılıkla somurturcasına "Sizi memnun edebilirsem dünyalar benim olur" diyordu. Hemen gidip getiriyordu fonografı. Gemi ne kadar yalpa vurursa vursun tıkır tıkır çalışıyordu Bay Pike'ın zamazingosu. O goril eline benzeyen iri iri elleriyle sevgili plaklarını okşuyor, sonra çalıyordu bir. Bir dinleyişi vardı onları, dört köşe oluyordu zevkten. 3 hafta olmuş Elsinore'de sürdürdüğüm bu çelişkili hayata ayak uyduramamıştım bir türlü. Çelişkilerle doluydu burada her şey. Fırtınanın gürültü patırtısı içinde yalnız kendi sesi duyulan, dünyayla ilgisiz görülen kumandanımız samuraydan tut da geminin burnunu haraca kesmiş, 3. kaptanla al gülüm ver gülüm olan o eşkıya takımına, eli demirli Charles Davis'e, yattığı yerde habire mırıldanıp duran o Sullivan'a, bacaklarına bir çuval kömür bağlanıp koca okyanusa bırakılmış Christian Jespersen'e kadar her şey. Benim için yepyeni olan o ana kadar aklımdan bile geçirmediğim bütün bu şeyler sahi değilmiş falan gibi geliyordu bana. Hiçbir eksiğim olmasa da gönlü en kararmış insan bendim gemide. Görülmemiş güzellikte bir sabahtı o günkü. Her zamanki gibi üstümü başımı giyer giymez kıç güvertesine çıkmıştım yine. Olacak nane değildi doğrusu, tek kişi yoktu dümende. Tatlı tatlı bir alize esiyor, güzelim Elsinore tek başına kayıp gidiyordu dalgaların üstünde. Yine söylüyorum, incin top oynuyordu dümenin çevresinde. Akıl hafsala almaz bir şeydi bu yani. Güverteye indim doğru. Buruna doğru yürürken Bay Pike çıktı karşıma, nöbetteydi. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye usul usul emirler veriyordu yelkencilere. Ben bir şey demeden onun bana bakmasını bekledim. Düşündüğüm de oldu. Gözlerini bana kaldırıp günaydın dedi. Günaydın Bay Pike dedim. Kusura bakmayın ama dümende kim var şu an? Kafadan kaçık bir Tony var ya, o işte. Madem sıra onda, dikilse ya dümenin başına. Bahse tutuşalım isterseniz. Tony dümendeyse siz bana 1 kilo tütün alın, ben size 1 aylık maaşınızı vereyim. Gözlerinin içi allak bullak oldu birden ikinci kaptanın, dik dik bana baktı. Tony orada yoksa kim var onun yerine bakan peki? Hiç kimse. Bay Pike o yaşta o hantal vücutla kutudan çıkan bir şeytan gibi birden zıplayıp geminin kıçına doğru başladı seyirtmeye. Patlayan bir kestane fişeği gibiydi tıpkı. Öyle bir koşuyordu ki yetişemezdi kimse. Merdivenleri üçer üçer çıkıp kıç üstü güvertesi de vardı. Dümende kimse olmadığını o da benim gibi gördü tabii. Bordo'daki tayfalara avazı çıktığı kadar bağırıp başladı emirler yağdırmaya. Gemiciler halatların bazılarını çekiyorlar, bazılarını gevşetiyorlardı. Geminin yaptığı manevraları az buçuk anlamaya başlamıştım artık. İkinci kaptan çark ettiriyordu gemiyi. Kahvaltılarını bırakıp kamera merdiveninden yukarı çıkan Bay Mallier ile geminin dülgeri ağızlarını siliyorlardı hala. Dülger dümenin başına geçti hemen. Bay Pike elinde dürbün denizi kolaçan ederken 3. kaptan manevranın bir an önce olması için geminin burnuna gitti. Bay Pike'ın Yunanlı'nın kendini denize attığından zerre kadar kuşkusu yoktu. Baktı ki küçük merdiven ortalıkta görünmüyor, kesin kesin inandı buna.
Bu Allah'ın delisi merdivenle atmış kendini denize diye bağırdı. Boğulmak istemiyor anlaşılan.
Kaptan West harita odasından çıkmıştı ki Elsinore manevrasını bitirmek üzereydi. Merhaba dedi bana kibar bir tavırla. Bay Pike'ı denizcilik törelerine uygun biçimde selamlayıp, ''Ne var Bay Pike?'' diye sordu. ''Biri mi var denizde?''
''Evet kaptan, küçük merdiveni de yanına almış.''
''Kim bu?''
''Hani Baltimore'dan yola çıktığımızda kendini gemiden atan Yunanlı vardı ya, o.''
''Oo.'' Bir puro yakıp kıçüstü güvertesinde uyuşuk uyuşuk dolaşmaya başlayan samuray öyle pek etkilenmişe benzemiyordu duyduğu şeyden. Ama şu gün gibi açıktı ki gözünden kaçan tek şey yoktu gemide. Bay Pike Seren'e bir gözcü gönderirken Bayan West yanıma gelmiş, gri gözleriyle okyanusu kolaçan ediyordu. Bildiğim kadarını anlattı bana. Her zaman nasılsa yine öyleydi. Heyecanlı, telaşlı bir hali yoktu hiç. Bana kafamı takmamamı söyledi. Yunanlı ele geçecekti elbet. Kendini suya atmak bir çeşit hastalıktı onda. Bayan West, yalnız o mu? Nelerini gördüm ben dedi. Kimi şamandırayla atar kendini denize, kimisi de yakında bir gemi görür görmez. Haydi yallah cup.
Bayan West, postuma bir bakayım ben hele deyip uzaklaştı yanımdan. Dülger'in yarım kalan kahvaltısını gidip tamamlaması için Andy Fay geçti dümene. Kaptan West habire gidip geliyor, prosunu tellendiriyordu. Bay Pike bir kafadan sakat herif yüzünden geriye dönülüp zaman kaybedileceği için burnundan soluyordu adeta. Şu gözümden kaçmamıştı ki gemide ne kadar insan varsa kaybolan adamı bulmak için öyle insanlık minsanlık duygularıyla değil de sıkıntıdan patlayarak yerine getiriyorlardı görevlerini.
Bay Mallayer deliliği tutmadığı zamanlar Yunanlı'nın esaslı bir denizci olduğunu, ne kadar kafadan çatlak olursa olsun çok işe yaradığını, gemideki tayfaların yürekler acısı hallerine bakıp onun ölümünün çok ama çok üzücü bir şey olacağını söyledi bana. Bir saat sonra Elsinore yeni baştan çark edip aramalarını ters yönde yapmaya başladı bu sefer. Baba Fingo yelkenine tünemiş Maltalı Bado doldu Yunanlı'yı ilk görüp haber veren. Bay Pike elindeki dürbünü gösterilen yere doğrultunca o an güvertede bulunan Bay West de yaptı aynı şeyi. Gördüğü şey çok ilgisini çekmişe benziyordu Bay Pike'ın. Şaşırmışçasına birden çığlık atan Bayan West de öyleydi. Meraklı meraklı bakıyordu sonra bastı kahkahayı. ''Ne var bunda tuhaf olan?'' diye sordum. Bayan West, ''Adam suyun içinde değil.'' diye karşılık verdi. ''Şeyin, suyun üstünde yürüyor adeta.''
Bay Pike tas tamam öyle diye onayladı. Merdivenin üstünde ayakta duruyor. Ne olduğunu anlayamamıştım önce ama dediğim gibi boğulmaktan ödü kopan serseri merdivenin üstünde düşmeden duruyor. Çarşaf gibi deniz bereket. Ben büyük yelkeni fora ettirirken siz denize bir filika indirtip esaslı kürek çeken gemicileri bindirin içine Bay Mallayer. Lütfen ben de geliyorum sizinle.
Bayan West, siz de gidin dedi bana. Bütün yelkenlerini fora etmiş Elsinore'ü seyretmek her zaman ele geçecek şeylerden değildir doğrusu. Seyretmeye değer yani.
8. ayrımın sonu. Sayfa 107.